Yehuda Halevi Aşrak, Bağla Sulam, Mektuplar, 8. Mektup. 1922 Kudüs. Saygıdeğer dostum, bana durumumla ilgili arada bir bilgi verme gevşekliğini eleştirmek zorundayım. Çalışmama birkaç sıra eklediğimi Nisan'ın birinden önceki mektubumda zaten sana yazmıştım. Midrah Yitro da şöyle yazar. Rabbi Yeremia şöyle der. O, dünyaya yaşam verdiğinde yeryüzü sallansaydı ne olurdu? O, Tora'nın sözlerine uymayanlardan intikam almak için geldiğinde bu daha fazlasıyla böyle olmaz mıydı? Şöyle denildiği gibi, kim onun öfkesiyle yüzleşecek ve kim onun geliş gününü hesaplayacak? O istediğinde hiçbir varlık onun gücüyle yüzleşemez. O öfkesini artırdığında kim onun önünde duracak? Durun bakalım. Ulusların kralı senden korkmayanlar. Rabbi Yeremia'nın sözleri içsel anlayış sağlasa da Tora söz konusu olduğunda ona bağlı olduğun sürece onun içindeki tadı bulursun. Senin için bunları açıklığa kavuşturayım. Şiirde şu yazar, sen tüm kötülerden daha kötü, tüm kibirlilerden daha kibirlisin. Sen her şeyi sarar, her şeyi doldurursun. Yorum. Ölümden daha kötü olan acı ve sıkıntılarla karşılaşırız. Tüm bunları yapan kimdir? Bu onun adıdır. Sen tüm kötülerden daha kötüsün. Nesillerdir insanların yaradan çalışmasında biraz neden ve mana ya da mülk sahibinin kim olduğunu öğrenebilmek için kendine üzüntü verip eziyet ettiğine şahit oluyoruz. Yine de yaşamlarını heba edip geldikleri gibi hiç huzur bulamadan dünyayı terk ederler. Neden yaradan dualarına cevap vermedi? Neden onlara bu kadar mağrur, bu kadar bağışlamaz davrandı? Onun adı nedir? Kibirliden daha kibirli. Bu onun adıdır. Bu mektuba iliştirdiğim tarla kimin için ekilir diye soran şiirime bak. Çünkü içinde doğru cevap var. Fakat kötülüklerden dolayı acı çekenler neden aldığını bilmemelerine rağmen Yaradan'ın onlardan bunu aldığından emin olarak kibri iyi bilirler. Şairler bununla ilgili ne der? Derler ki bu dünyada olan her şeyin yüce bir amacı vardır ve buna bir damla birleşme denir. O çamur evlerin sakinleri tüm bu kötülüklerin toplamından onlardan alınmış onun kibrinden geçtiklerinde yaratılışın doğası gereği sıkıca mühürlenmiş kalplerinin duvarlarında bir delik açılır ve bu damlanın kalplerine yerleşmesi için uygun hale gelirler. Sonra damgalanan bir şey gibi alt üst olur ve açıkça bunun tersini, bütünlüğü tam olarak bu ölümcül kötülüklerin içinde algıladıklarını anlarlar. Oraya, sadece oraya Yaradan'ın kendisi tutunur ve orada o onlarla birleşme damlasını akıtır. O etraflarındaki her şeyi öyle bir şekilde döndürür ki birleşme ustası onun onu akıtmak için açık bir delik bulduğunu anlar. Bu tam da şiirde yazılan şeydir. Sen her şeyi sarar ve doldurursun. Edinim sırasında bereket hissedilir. Tüm zıtlıkların üzerinde belirir ve durur. Tüm kötülüklerden daha kötü, kibirlilerden daha kibirli. Sözünün anlamı budur. Ve doğal olarak her şeyi doldurur. Şair, onun onları bereketle doldurduğunu, onun onlara görünene kadar kimsenin onunla birleşme hazını algılamadığını ve onunla birleşmenin hazını ve tadını alabilmek için çektikleri ızdırabın bir erdemi olduğunu bilir. Her organı ve tendonu dünyadaki her bir insanın tüm yaşamları boyunca böyle bir tadı tek bir an tatmak için günde 7 defa ayaklarını ve ellerini keseceğini bilir ve tanıklık eder. Bu tüm hataları için rahibin önüne getirilen cüzzamlının arındığı günkü yasasıdır. Bu her bir iyi amel için bir hükümdür. Böylece bu toprakları işleyeni bilirsin. Her geçip giden buna sahip olacak. Onun nasıl ve onun yaşayacağı bilinir. O zaman onun karşıtı nedir? Büyük hayvanlar arasında dolaşırken. Orada bir kulak çok hoş sözlere ödünç verilir. Persimon nehirleri taş üzerine taş uzar. duyulanı, bunun sadece onların hatası olduğunu, hoşluğunu görürler. Kötü kokuları onlardan olabildiğince uzak olur. Tıpkı doğunun batıdan uzak olması gibi. O onlara güler çünkü onların ruhunu sonsuza kadar bilir. Fidye onların gözünde asla sınırlanmış olmayacak. O kendini onlara fidye için verdiğinde her bir yabancı güzel sözlere kulak verecek. Arınmanın her kabı için bir el var. Işığı ifşa etmek için sıkıca tuttuğu. Kefaret ve nünüşün gününde yaratmak ve ışığı üzerinde tutmak için. Ve tüm bunlar sana yetmiyorsa onları Rabbi yeme yağın sözleriyle doldurmak isterim. Bu onun alegorik kelimelerle yüce anlatımıdır. O arzuladığında hiçbir varlık onun gücüyle yüzleşemez. Öfkesini yükselttiğinde kim onun önünde durur? Dur bakalım. Senden, ulusların kralından kim korkmayacak? Bu demektir ki kötülerden daha kötü, kibirlilerden daha kibirli. Ve bunların tümü yaşayan Tanrı'nın sözleri içindir. Diğer bir deyişle, büyük kötülükler yalnızca gözün görmediği ve kalbin düşünüp tasarlamadığı sesleri görmek için oluşturulmuştur. O, bu niteliğe gelene kadar Yaradan işleyişini hiç sorun olmadan, sanki hiç işleyiş yokmuş gibi işletir. Bu sebeple bu uzun ve zor süreçte o kararlaştırılan zamanda ifşa etmeyi arzular ve işleyişe izin verir. Bu Rabbi Yemeyah'ın söylediği şeydir. O arzuladığı zaman. Bu demektir ki onun niyeti sadece Yaradan'a tapanlara eylem yeterince ifşa olduğunda yüce tarafın daima onların önünde olacağını ispat etmektir. Dolayısıyla aptalın biri Yaradan'ın müşrik olduğunu söylediğinde onun onurunun zedelenmeyeceğinden kim emin olacak? Ayet şöyledir. Onun gazap gününde kim duracak? Ve onun geliş gününü kim tayin edecek? Uzun ve görkemli bir geçmişten sonra onun gazap günü onun geliş gününü tayin eder. Onlar beraberce terazinin dengesidir. Bununla yeter dediklerini öne süren Rabbi Tarfon'un sözlerini anlayacaksın. Bunun şu ayetle ispatlar. Babası yüzüne vurdu ve o 7 gün boyunca gözden düşmüş olacak. Kutsallık için gereken en az 2 haftadan çok daha az. Ama yine de şu sonuca varır. O 7 gün kapanmış olacak. Yani eylem ve kutsallığın ortaya çıkmasından hemen önce yüzünün ortaya çıkması için orada sadece babası onun yüzüne vurdu vardır. Bu birbirinin benzeri iki şey olarak düşünülür. Biri kalp ve biri akıl. Tıpkı tüm kötülerden daha kötü, kibirliden daha kibirli sözünde olduğu gibi. Başlangıçta kutsallığın önünde yeter demek, tecridin tamamlanması öncesinde farklı olarak eğer saf bir kalbin varsa 7 gün boyunca kapalı kaldıktan sonra Tora'nın yolunda gittiler sözlerinin anlamı kalbinde anlarsın demektir. Ağzım bir deniz gibi coşsa, dudaklarım onun sayısız dalgası kadar şükretse bile hiçbir yarattıkları, yaratıyor oldukları ve yaratacaklarının önünde yaradan, yaratıyor ve yaratacak olan yaradanın erdemliğini detaylandırmaya yetmez. Derinlemesine şunu öğrendim ki dünyadaki büyük bir çoğunluk ciğerlerinin en yüksek noktasından bağırsa bile cevap alamıyor. Yalnız geldiler ve yalnız gidecekler. Başladıkları gibi sonlandıracaklar. Eklemeden büyük ölçüde çıkararak yazıklar olsun bu utanca, yazıklar olsun bu rezilliğe. Kutsallığın artması kesin bir kuraldır, o düşmez. Fakat Yaradan'ın eşsizliği herhangi bir arzudan yoksun, bedenlerle övünen asla azalmaz. Daha ziyade cemaatin seçilmişleri şöhretli olanlar için bile övünür. Ve onlar da boşa vakit harcamamak için kendilerini dikkatle izledikleri sürece elbette dünyanın ihtişamı, güçlü ve onun yaratımının korkusuyla değişmediğinden onları ilkinde olduğu gibi kendi dünyalarından kurtarabilir. Pek çok insan bununla ilgili yanılgıya düşer. Çünkü kalplerinin uyanmış olduğundan emin olduklarını söylerler. Yazıda şöyle der: ve Er, Yuda'nın ilk doğan oğlu, Tanrı'nın gözünde kötüydü ve Tanrı onu ölüme mahkum etti. Atalarımız şöyle der: çalışmasını ihmal eden bozguncunun kardeşidir. Çünkü en önemlisi dikkatli ve düşünceli olmaktır. Ve kendi gücünle yapabileceğin bir şey bulduğunda yap. Onun yüce ve mübarek adını kutsamak ve övmek için. Ama bu özellikle yüce bir kalpleri olmamasına rağmen sözcükleri nasıl dile getireceğini bilen aptalların haykırışı gibi değil, duyarlı bir şekilde yapılmalıdır. Fakat bilgi olanın gözleri kafasındadır ve bedensel güçleri bilmez. O, Er ya da Onan değildir. Daha ziyade ataların sözleri yalnızca Yaradan için gayretli bir çalışma yapıldığında duyulur. Zohar'da şöyle yazılıdır: her şey düşüncede açıklığa kavuşur. Burada ne yaygara, ne kendine eziyet, ne hastalık, ne de talihsizlik gibi bir şey yoktur. Daha ziyade onun yolları hoşluğun yoludur ve tüm yaşamı huzurludur ve tüm açgözlüler öfkelidir ve tüm öfkeli olanlar puta tapanlar gibidir olduğundan ruhu ondan ayrılır. Fakat çok çalışmalı ve amacımızın gücüyle düşünmeliyiz ve bütün gün ve gece asla sessiz kalmayacaklar. Tanrı'ya benzeyecek olan sen, kendin için dinlenme ve o Kudüs'ü inşa edip yeryüzüne mabet yapana kadar ona rahatlık verme. Sana gerçeği anlatmama izin ver. Kibirlilerin yaşamlarını boşa harcadığını gördüğüm zaman bu bana hiçbir surette acı vermiyor. Çünkü sonunda onlar için hiçbir manevi şanssızlık söz konusu değil. Çünkü işkence gören yalnızca etleri ve kemikleri. Her hayvanın kaderi kıyım ve akılsız olmaktır. Onlar hayvanlar gibidir. Doğanın tüm düzeni saf kalpleri üzmez. Daha ziyade onların kalplerini sevindirir. Fakat düşenleri, şan şöhret sahiplerini gördüğüm zaman sanki içim yanıyor. Keskin bir kılıç kalbimi parçalıyor gibi olurum. Çünkü onlar kutsal ilahi gücü yalanlarla süsledikleri aptallıklarıyla çarpıtırlar. Ne yazık tozda yitip giden bu güzelliğe, kutsal ve imanlı damlaya. Tüm bu rehberlik gerçeğin yüzünü açığa çıkarmak içindir. Ve ifşa olduğunda realitenin her köşesinde saf, iman dolu sular akar. Sonra boş kaba olanlar doldurulur ve tüm sıkıntıda olanlara ihsan edilir. Ve burada ne bir demir ağ ne de bir örümcek ağı vardır. Daha ziyade burada yüce bir ihtişam vardır. Ve sonsuz sevgi Yaradan'dan yarattıklarına gelir. Ve onun olduğu her yerde onların gözleri şifa bulur. Ne mutlu asla kötü sözü duymayan kulağa ve ne mutlu asla yanlış bir şey görmeyen gözlere. Onun lanetlediği her şey kesinlikle lanetlenir ve onun kutsandığı her şey kutsanır. Onun ağzından çıkan her şeyde ne bir kararsızlık ne de fazlalık vardır. Daha ziyade bu Yaradan'ın emrettiği şeydir, ona yapışmak. Toz, toz, nasıl da dik başlasın. Göze güzel gelen her şey sende kaybolur, nasıl da küstahsın. Döndüğün her yeri kutsayan o. Göz nasıl olur da yabancılaşır ve baktığı her yer yanıp tükenir. Bu çaresiz insanlar değersizliğin konforu ve etin hazzıyla nasıl avunacak? Çağrı gününde ne cevap verecekler? Bu öfke ve nefrete yol açar. Nitekim yüz yüze olduğum bu insanlar maddeselliğin artmasıyla ilgili olarak söylediklerini uzun uzadıya yazdım. Çalışmaları da kendileri gibi. Onlara güvenen herkes ve insana güvenen ve kolunu et yapan insan lanetlenir ve Yaradan'a güvenen kutsanır. Ne mutlu kötülüğün öğüdünü dinlemeyip Yaradan'ın yasalarıyla hoşnut olana ve gece gündüz onun yasasını dile getirene. Atalarımızın dediği gibi, kötü eğilimi ben yarattım, şifası için Tora'yı yarattım. Ve eğer o haine rastlarsan onu maneviyata çek. İnsan nasıl da korkmaz ve de efendisinin ona rehberlik ettiğini hissetmez. Sana yüz yüzeyken söylediğim gibi, bilgi neslinin çöl neslinin birincil günahı ayete göre şudur. Mısır'daki babalarımız senin mucizelerini idrak edemedi. Onlar Kızıldeniz'de isyankardı. Hediyenin değerinin verenin değerine eşit olduğunu söylemiştim. Onlar senin mucizelerini idrak edemediklerinde mucizeleri ilk suçlayanlardır. Bu nedenle Tora'ya arkalarını dönmelerine sebep olan özü sen bizimle konuşacaksın ve biz duyacağız kaybetmişlerdir. Tora bu konuda onlara günah atfetmese de onlara bu kalp benden korkmaları için verildi denir. Bu böyledir çünkü günah Tora'nın verilişinden önce gelmiş ve Tora'ya yazılmamıştır. Ve bilinir ki Tora günah yoluyla değil ıslah yoluna bağlanır. Bununla ne yapmalıyım diye bana sorduğunda çabalamanı ve verene şükretmeni söyledim. Çünkü doğaldır ki veren alanın memnun olmadığını gördüğünde gelecekteki verecekleri azalır. Bana onun nimetlerine şükretmenin maddesel ağızdan çıkan sözlerle değil, büyük bir çaba ve düşmanları sağda ve solda durduran kalbin birleşmenin erdemi yararına genişlemesi vasıtasıyla olacağını yazmışsın. Gel ve gör, sonu gelmeyen çeşmeden akan sular nasıl da güzel. Bununla ilgili şöyle denir, bırak senin iyiliğinle doysunlar ve mutlu olsunlar. Doygunluk hazzı iptal etmez. Çünkü insan senin mucizelerini idrak eder, mucizeler ve işaretler olmasa o kime cevap verecek? Buna kendisi için ihtiyaç duymuyor olsa da onlara ya da onlar için asla bana ver, gücünden bana bir rüşvet sun demez. Ataların babası, altta olanların koruyucusu, sürüsünün köpeğiyle gitme nefreti içindedir. Ve yardım eden tökezlediğinde yardım edilen düşer. Ve her şeye kadir olan gücünde mükemmeldir. Kişi yüce ve ulu, yüksek çok yüksek olanın niteliğini unuttuğunda hepsi üzerine gelir. Et ve kan ölçüsüyle bağlanmaya başlar ve oradan ağaçların ölçüsüne ulaşır ve kendini hesaplamalar üzerine inşa etmek ister. Başkalarının hesaplarını hesaplar fakat zaten şöyle yazılmıştır ve sen buldun. Ravnai şöyle der, eline geçene kadar. Bu demektir ki sadece görerek elde etmez. Bu ahmakların söylemidir. Kişi elinde tutmadan onu satın almış olmaz. Dolayısıyla Tanah fiilen elinde tutana kadar anlamak ve bilgilendirmek için iki kapıdan bahseder. Biri bulma ve biri uzlaşma. Öyle görünüyor ki günlerin sonunda kişi bunu keşfedecek. Atalarımız şöyle der, sikkeyi kimden aldığını gördüğü zaman, bunun açıklaması şudur, iki insandan, günlerin sonunda ifşa olacak olan bir şey ima edenden alır. Birinden isteyerek, diğerinden mecbur olduğu için ve kimden isteyerek, kimden mecbur olduğu için aldığı bilinmez. Bizim adımıza konuştuğu gün, kız kardeşimize ne yapacağız? Ayetinin anlamı budur. O, sağın sonunda belirleyecek ve görülecek çünkü biz Mesih'in yasasında büyüyeceğiz. Hediyeyi verenle onun yüceliği ve onun değeriyle ilgili daha çok şey öğrenmek için konumuza tekrar geri dönersek görürüz ki kişi sonrasında gerçek direkut ile ödüllendirilir ve Tora'nın tatlarını edinir çünkü dünyada bundan başka bir şifa yoktur. Bununla ilgili temiz bir kalbe neşe getirecek hoş bir şiir nakledeyim. Damlam damlam, sen çok güzelsin hayatımın, bütün sabahlarımın ve gecelerimin enginliğinde. Perdenin yüzü, örtüyü kaldır, geleceklerimin, tüm kederlerimin, tüm refahımın enginliğinde. Ekilmemiş toprak, kalabalıklar seni tüm yıkımın, tüm doyumunla taşıyacak. Sen kalbime nüfuz ettin. Senin bütün ödülün elimde. Tüm mükemmelliği, tüm altınımı, tüm malımı seviyorum. İyi bir misafir ne der? Ev sahibinin kendine verdiği tüm sıkıntı, kendini sadece benim için sıkıntıya soktuğu içindir. Ayet şöyle der. Kişi şöyle söylemeli. Dünya benim için yaratıldı. Bu böyledir. dünya onun için yaratıldığından, realitesindeki her unsur onun için yaratılır. Birleşme nedeniyle genel ve özel her şey tek bir unsurdur. Islahın sonunda insanların edineceği her şey, her neslin tüm unsurlarını içerecektir. Bu nedenle herkes organlarının öğelerini Tora'da bulur. Çünkü o hem genel olarak hem bütün kolektif ve hem birey için oluşturulmuştur. Dahası kolektifin içinde bireyin içinde olandan fazlası yoktur. Ve bu büyük işleyişte gerçek ve eksiksiz bir ölçüdür. Bu sebeple şöyle yazılıdır. Onun sevgisiyle sen daima büyüleneceksin. Ve sen gece ve gündüz onu düşüneceksin. Ve Tora, Yaradan ve İsrail birdir. Her şey bir olduğu ve maneviyat kısımlara ayrılmadığı için bu tamamen böyledir. Kişi kendi zihninde ve kalbinde arındırılmalıdır. Ve önceden olduğu gibi Tora'nın kutsamasıyla kutsandığında şu ayete edinir. Şimdi gör ki ben, benim ve benden başka bir tanrı yok. Bunu senin faydan ve mutluluğun için istiyorum. Tora'daki durumunla ilgili bana acil bilgi ver. Böylece zaman kazanmış oluruz. Bil ki ıslahın zamanının uzaması ıslahın değerini azaltır ve manevi bir şey az zaman aldığında daha çok gelişir ve yükselir. Senin ve benim bildiğimiz gibi ışığın yollarında kalmayı uzatmak zararlıdır. Çalışmanda kesinlikle çabuk olmalısın. Ne senin için çalışma arzum ne de buna iznim olmamasına rağmen Yaradan'ın kutsadığı yerde bulduğun dostlarını memnun etme izni vardır. Ve bu büyük bir mitvadır. Yaşamdaki tüm çalışmamız yalnızca kutsallığı tozdan çıkarmak, onu memnun etmek ve bütün gücümüzle onun önünde şarkı söylemek ve izin verilen ve özellikle başarılı olacağımızdan emin olduğumuz noktada ağzımızla Yaradan'a şükretmektir. Bu sebeple senden acil bilgi bekliyorum. Sevgiyle doyacağız, dikenleri çıkarıp yakında gülü göreceğiz. Amin. Yehuda.